Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam bugün iki konuyu konuşalım arzu ediyorum. Bunlardan İnşallah. Birisi zaten sizin hafta sonu da kaleme aldığınız bir yazıdan yola çıkarak belirlenmiş bir konu. Ankara lastiğinde Anadolu rüyası diye bir yazı yazdınız Yeni Şafak gazetesinde hafta sonu. Gerçekten Anadolu insanının irfanını anlatan, birazdan yazının da içeriğine gireceğiz. Anadolu insanının irfanını anlatan bir yazıydı bu. Ermenek'teki bu son maden ocağı kazasından sonra oradaki Recep Gökçe isimli vatandaşımızın, Recep amcanın diyelim daha Recep doğrusu amca. O giydiği kara lastik üzerinden yazılmış bir yazı. Çok ciddi eleştiriler de var, tenkitler de var. Aynı zamanda Anadolu insanının irfanını da anlatan bir yazı bu. Programımızın ilk bölümünde bu konuya değinelim arzu ediyorum.
İnşallah.
İkinci bölümde de AK Parti ve milliyetçilik konusunu ele alacağız hocam inşallah. Hocam bu yazınıza şöyle başlıyorsunuz. Anadolu bir irfan diyarıdır. Anadolu lastik de giyse bu irfanla var olmaya devam eder. Recep Gökçe'nin tavırlarında ve sözlerinde bu irfan vardır. Kızmayan, bağırıp çağırmayan ve isyan etmeyen bir irfan. Gazetecilerin ve iktidar karşıtlarının bütün kışkırtmalarına rağmen diye başlayan bir yazı.
Evet.
Olay şöyle gerçekleşti. Hani dinleyicilerimizin de hatırlaması için bunu söylüyorum. İşte Ermenek'te bir maden kazası oldu. Orada oğulları maden ocağında çalışan yaşlı bir baba ve annenin işte görüntüleri yansıdı önce ekranlara. Hatta o anne de çok mazlum böyle bir anneydi. Şöyle bir ifadesi de vardı. Yani madeni su basmış, benim oğlum yüzme de bilmez.
Evet,
ne yapar orada diye böyle çok yaşlı bir annenin feryadı da vardı. Ve biz gördük ki orada adını sonradan Recep olduğunu öğrendiğimiz o madencinin babasının da işte kara lastik giydiğini, o lastiklerin böyle lime lime parçalandığını. Hatta cenazesine bile o lastik ayakkabıyla katıldığını gördük. Sonradan işte kaymakamın da talimatıyla işte köyün imamı yeni bir kara lastik götürüyor. Hani devlet buna mı reva gördü? İşte Recep amcaya bunu mu reva gördü diye çok yazıldı, çizildi de. Aslında biz o Recep Gökçe'nin varlığında Anadolu insanını yeniden bir gördük hocam.
Evet.
Yani bu modernist, kapitalist insan tipinin işte her şeyi çok böyle tüketmeyi arzu eden, her şeyin en iyisine kendisini layık gören, onun için çabalayan, hatta onu elde eden, bunu böyle bir sınıfsal bir araç olarak da kullanan, sahip olduğu eşyaları, giydiklerini, kuşandıklarını bir sınıfsal bir ayrım olarak da ortaya koyan insanın karşısında da hani böyle çok müstahni, çok böyle hevesli olmayan, tüketmeye bir insan tipiydi Recep Gökçe. Hocam siz de uzun uzun yazmışsınız. Ben şunla başlamak istiyorum. Anadolu insanı tabirini biz çok kullanırız aslında. Yani işte Anadolu insanı böyledir filan. Hatta bazen işte hani İstanbullular buna serzenişte sistemde de bulunurlar. Biz Anadolu insanı değil miyiz filan diye. Biz neyi kastediyoruz? Yani Anadolu insanıyla ve Anadolu insanı neyi temsil ediyor hocam?
Evet. Tabii Anadolu tarih içinde birçok medeniyetlere beşiklik yapmış, birçok düşüncelerin doğmasına yol açmış önemli bir havza, önemli bir entelektüel havza, önemli bir tarihsel yaşama alanı, varlık alanı. Özellikle Selçuklar ve Osmanlıları temel alarak eserleri bugüne kadar gelen ve bizi etkilemeye devam eden şahsiyetleri işaret edersek, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi büyük şahsiyetler var. Bunların eserleri yüzyıllarca okunmuş tekkelerde, dergahlarda, insanların dilinde, insanların türkülerinde söz olmuş, muhabbet olmuş, ruhlarına sinmiş ve dolayısıyla Anadolu hakikaten İslam'ı bu irfanla idrak etmiş olan bir toplumsal dünya. Ve Anadolu insanı dediğimiz zaman bu gelenekten süzüp gelen bir ruhaniyeti anlıyoruz. Dolayısıyla bu ruhaniyet yoksullukla da, zorlukla da, acıyla da karşılaşsa bunu metanetle karşıladığını, kendisine hiçbir zaman bütün bunlarla karşılaştığı zaman isyana yöneltmediğini, sabır içinde davrandığını, hoşgörüyle hareket ettiğini, farklı yaklaşımlara hep toleranslı davrandığını, misafirperver olduğunu, İslam'ı hiçbir zaman kendisinden ayrı düşünenlere karşı bir şiddet, bir tahakküm, bir azarlayıcı dil olarak yapılandırmadığını, bütün bunları hakikaten Anadolu insanında görmek mümkün. Yani bu birçok kitapta, birçok risalede, birçok menakıbnamede, birçok kıssada, birçok anlatıda bunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu bütün bozulmalara, bütün kapitalist gelişmelere, modernleşmenin nüfuzuna, her şeyine rağmen karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yani oradaki işte Recep amcanın yırtık kara lastikleri ve buna rağmen o metanetli davranışını, hırçınlık göstermemesini, dünyaya ve gelişmelere hiç takmayan şey bir havayla davranması, dervişhane bir havayla davranması Anadolu insanını yeniden bana hatırlattı açıkçası. Yani Türkiye medyasıyla, siyasetiyle işte bir sürü şeyi tartışıyor. Orada insanlarımız öldü, aileler, büyük bir sefalet içinde yaşayan aileler var. Bunu bize hatırlattı, yani bunu bana hatırlattı açıkçası. Bütün bu kadar modernleşmeye rağmen, bütün bu kadar medyanın hırçınlığına rağmen, siyaset üzerindeki kutuplaşmalarımıza rağmen, bir insanımız, yaşlı bir insanımız, büyük bir acıyı yaşayan bir insanımız, bütün bunlara aldırmadan sabırla hareket ediyor. Yani işte kendisine Ankara lastiği yine getirildiği halde, yani ben bunu almazlık edemezdim diyor. Getirene eyvallah diyor. Bir devlet algısı var. O da önemli. Yani bizde devlet, siyasal kültürümüzde adaleti temsil eden bir ortak akıl olarak tahayyül edilir. Bu da önemli bir şey. Yani bütün Cumhuriyet dönemindeki travmatik siyasi gelişmelere rağmen hala Anadolu'da adaleti sağlayan, insanların ortak değerlerini koruyan, kollayan, gözeten, Allah'ın yeryüzünde adalet temsilciliğini yapma misyonuyla kendisini tanımlayan bir devlet algısı var, ne dersek diyelim. O nedenle insanlarımız başlarına bir şey geldiği zaman nerede bu devlet diyor. Biz bunu yadırgıyoruz modernist bir akılla okuduğumuz zaman. Bir yönüyle yadırgamak doğru değil. Çünkü bu geleneksel kültürümüzde dediğimiz gibi, yani yukarıda Allah, aşağıda devlet var. Yani adaleti aşağıda tesis edecek varlık devlettir. O nedenle insanlar devletten beklerler. O nedenle devlete saygı gösterirler. Önemserler. Devletle çeşitli sorunları olsa bile isyancı bir kültüre yönelmezler. Ve bunu birçok şeyde de görüyoruz. Yani Cumhuriyet döneminde o kadar büyük tasfiye hareketiyle karşılaşan Müslümanlar yine de kalkıp devlete böyle bir Şeyh Said olayı var. Onun dışında bir isyan hareketiyle karşılaşmıyoruz. Çünkü dediğim gibi hala zihin yapısında Anadolu'daki o adaleti temsil eden, ortak iyiyi temsil eden, herkesin menfaatini uzlaştırmaya çalışan, güvenliğini sağlayan bilinç diye bakılır devlete ve devlete o tür bir bakışı biz Recep amcada da gördük yani.
Yani devletin hem bir ana şefkati var, bir devlet ana var, bir de evet, devlet baba var. Otoriteyi evet, temsil eden, dediğiniz evet, gibi adaleti tesis eden. Evet. Yani Anadolu insanı aslında hocam devleti hem baba hem ana. Yani baba görüyor, otoritesi ve anne merhameti, şefkati. Böyle
yani bu bizim biraz daha baba şeyi, modern bir algılayış bence. Modern dönemde devlet çünkü her şeye çok fazla karıştı.
Çok müdahaleci.
Müdahale ediyor. Elbisesine karışıyor, diline karışıyor. Nasıl zikredeceğine, dine nasıl bakacağına, birçok şeye karışmaya başlayınca bu defa devlet sert, otoriter bir yapıya bürünmeye başlıyor. Yani ondan dolayı her sorunu çözmek için bu defa devletten farklı bir beklenti içinde yer almaya, farklı bir beklentiye girmeye başlıyor. Bu modern otoriter devlet anlayışının getirdiği bir şey. Ama o klasik geleneğimizdeki devlet, işte padişahlık, hani bugün baktığımızda padişahlık tarihsel olarak aşılmış bir şey. Ama işte padişahlık ve hükümdarlık formuyla olan o devlet milletin her şeyine müdahale etmiyor. Milletin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Zor zamanlarda ona bir takım yardımlar yapmaya çalışıyor. Aralarında kavga olduğu zaman adaleti uygulamaya çalışıyor. Ve adalet burada ana temadır. Devlet adaleti sağlıyorsa meşrudur. Yani o bir kişiyle temsil edilmiş, şu hanedanla temsil edilmiş, bu hanedanla temsil edilmiş önemli değil. Önemli olan o hanedanın, o kişinin adaleti tesis etmesidir. Böyle bir siyasal kültürümüz var. Bu siyasi irfanımızdır bir yönüyle. Yani hakikaten adalet çok kadim bir şey zaten ve bu modern dönemde de devam etmeli ve yeniden gündeme geliyor zaten. Yani adalet kavramı hep devletin özgürlük ve eşitlik üzerinde okunması teması var. Liberalizm eşitlik, özgürlük üzerinde okur. Marksizm eşitlik üzerinde okur. Ama yeniden adaleti gündeme getiriyorlar. Bu çok eski olmasına, kadim olmasına rağmen evrensel bir ilke. Sonuçta en önemli şey insanlar arasındaki dengenin, hak ve hukukun tesisi önemli. Tekrar meselemize dönersek, Anadolu irfanı çok boyutlu olan bir şey. Yani içinde gönül olan, içinde yar olan, içinde muhabbet olan bir irfan aslında. O nedenle irfan diyoruz. Orada hocam, Recep amca böyle modern bilgi sahibi değil, medreseden geçmiş bir insan değil. Dünyevi bilginin en alt basamağında yer alan bir şahsiyet. Ama ortaya koyduğu tavırla, değil mi?
Çok bilge bir tavır aynı
bilge
zamanda.
Bir tavır.
Bilge bir tavır. Evet.
Dolayısıyla bu irfanla ilgili bir şey. Yani kalple, gönülle, muhabbetle ilgili bir şey.
Evet.
Doğru ve yanlışlık sadece bir bilgi meselesi değil.
Değil,
demek.
Evet. Hocam şöyle bir tenakuz da görmüyor muyuz? Yani işte polisler şehit oluyor, askerler şehit oluyor ya da bu tür devletin kurumlarında ya da işte bu özel sektörde çalışan işte işçi kazaları oluyor.
Evet.
Bu tür yerlerde belki hani o devlet yetkilileri refleksle işte ya işte devletimiz sağ olsun, işte devletimiz evet, var olsun, milletimiz var olsun. Yani bürokrasinin ya da işte teknokratların, bürokratların istediği işte makbul vatandaş, aslında o hakkına razı olan, ondan evet, sonra o evet, kaderine rıza gösterecek insan tipi.
Evet.
Bu aynı zamanda işte bizim o irfanlı insan dediğimiz şeye de, iz düşümüne de denk geliyor.
Evet.
Fakat bir taraftan da modern hayat bize sürekli şunu öğretmeye çalışıyor ve telkin etmeye çalışıyor. Hatta eğitim sistemi bile bunun üzerine kurulu.
Evet.
Yani bireyselleştiren, ferdiyetleştiren, işte evet, hakkını ara, özgürlüğüne evet, sahip çık, hürriyetine sahip çık diyen işte yeni modern bir eğitim anlayışı var. Yeni bir algı var.
Evet.
Hatta
evet,
bunu şu an AK Parti hükümeti bile yapıyor. Yani işte hakkına sahip çık. Ondan hı-hı, sonra işte müreffeh yaşamak senin de hakkın. Evet. İşte kişi başı düşen geliri şuradan aldık buraya çıkarttık gibi falan söylemler evet, de var. Ya bu tür bir söylem, bu tür bir eğitim anlayışı işte Recep amca gibi insanları önümüzdeki 10 yıllarda yetiştirebilir mi? Yani bu irfan kendi kendine, işte kendi kendini besleyen damarlarına daha ne kadar dayanabilecek evet, yani? Büyük ihtimal o köye de girdi yani bu.
Tabii yani o köye de girdi. Çok ciddi anlamda bugün Anadolu o irfan özünü kaybetmeyle yüz yüze kalmış. Yani çok yoğun bir kapitalistleşme, dünyevileşme, modernleşme süreciyle birlikte hepimiz hakikaten başladık. İşte yani kalkınan, refah düzeyi yüksek olan, gelişen, maddiyatı ileri düzeyde olan bir toplum bilincini benimsemeye başlıyoruz. Yani bizim toplum ütopyamız bu olmamalı. Bu toplum ütopyası çok materyalist bir ütopya açıkçası. Kalkınmayı, refahı, zenginliği merkeze alan, bunu öne çıkaran, insanı bunun etrafında mobilize eden ve aynı şekilde hep protest ve eleştirel bir siyasal kültür, gerçi bizde eleştirel siyasal kültür çok gelişmemiş ama buna bakan bu tek kanatlı bir kuş manasına geliyor. Bir kuş tek bir kanatla uçamaz. Bu kanat maddi bir kanat. Bunun bir manevi kanadının da olması gerekiyor. Ruhani boyutunda olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman da zaten kalkınma ve maddi ilerleme ciddi sorunlar beraberinde getiriyor. Türkiye'nin yaşadığı da odur açıkçası. Hızlı bir kalkınma var ama bu hızlı kalkınmanın dayandığı ruhani, ahlaki, etik, norm boyutu eksik. Onlar eksik olduğu için de bu hızlı kalkınma beraberinde ciddi sarsıntılar getiriyor. İşçi hakları konusunda sarsıntılar getiriyor. Aile meseleleri konusunda sarsıntılar getiriyor. Bireyin kişilik dünyası konusunda sarsıntılar getiriyor. Zafiyetlerimiz çoğalıyor. O nedenle bu kalkınmanın getirdiği bu sarsıntıları bertaraf etmek için bizim o manevi yönümüzü, ruhani yönümüzü güçleştirici, pekiştirici boyuta dikkat çekmemiz gerekiyor. Önümüzde devasa bir İslam düşüncesi var. Bir evet. İslam kültürü var. İslam medeniyeti
var. Ahlakı var.
Bunun içinde evrensel norm dediğimiz değerler var. Ahlaki ilkeler var. Dünya görüşleri var. Yani işte Nasreddin Tusi düşünün. O efendim işte Ahlak-ı Aleyh'in yazarı Kınalızade'yi düşünün. Yani birçok görüşler var, yaklaşımlar var, pratikler var. Bunlar üzerinden yeniden düşünerek bugünkü toplumsal dünyamızı, bugünkü kalkınma sürecimizi, bugünkü insanlaşma durumumuzu yeniden nasıl gerçekleştirebiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor. Evrensel norm mı hiçe sayan bir kalkınma materyalisttir ve büyük sarsıntılara yol açar. Rusya en uç noktasıydı ve sonu belli oldu.
Evet.
Avrupa ülkeleri kalkınmayı en modern ve en ideal düzeyde gerçekleştiriyorlar. Evrensel norm seküler anlamda var belli ölçülerde. Dolayısıyla bu kısmen onların sarsılmalarını engelliyor. Fakat öte yandan ahlaki boyut eksik olduğu için evrensel norm da önemli, seküler de olsa o önemli. Yani insanlar para kazanırken, çalışırken, birbiriyle ilişkilerini tanımlarken herkesin üzerinde uzlaştığı ilkeler, buna evrensel norm diyoruz. Bu evet. Önemli bir şey. Yani bu seküler olarak Avrupa bunu koymuş. Dolayısıyla o kalkınmanın getirdiği bazı sarsıntıları bertaraf etmiş. Ama öte yandan orada da aşırı tüketim, ailelerin parçalanması, ailenin yok olması,
bireyselleşme,
komşuluk ilişkilerinin yok olması, dayanışmanın sonlanması, bütün bunlar ciddi sorunlardır ve o bahsettiğimiz bizim geleneksel dünyamızdaki ruhani boyutları taşımamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz kalkınma yaparken bunun üzerine düşünmek zorundayız. Avrupalılar bile düşünmüş, yani Max Weber diye büyük bir sosyolog kalkmış. Avrupa'nın ekonomik kalkınmasıyla Protestanlık ahlakı arasında ilişki kurmuş.
Korelasyon kurmaya
çalışmış. Yani demiş ki kalkınma yapıyorsunuz ama bunun bir ahlaki temeli vardır. Bu da Hristiyanlığın yeni temelleridir. Ve Avrupa bu Hristiyanlığın yeni ahlaki temelleriyle birlikte o kalkınmayı dengeledi bir açıdan. Böyle de bir şey var. Şimdi biz...
Belki ekonomik... hocam orada şöyle bir şey de var değil mi hocam? Yani Protestanlık ahlakının... kapitalizme evet. neden olduğu, yani müteşebbis bir ruh sağladığı tezi var. Bizim bunu aynı zamanda hani belki orada o ahlakın ilk böyle muharrik, hareketlendirici bir güç olduğu kabul ediliyor. Fakat bizim o hareketi gerçekleştirirken o ahlakı da korumamız gerektiği, yüceltmemiz evet. gerektiği gibi evet. bir vazifemiz evet. de var değil evet. mi? Yani Müslüman
aslında
olarak...
orada da yani o Protestan ahlakı o... yükselen ekonomik sınıfa belli bir denge veriyor. Belli bir ruhsal denge sağlıyor. Onların kalkınma sürecinde sarsılmalarını engelleyici bir işlev de görüyor. Biz Weber'i hep eleştirel okuduğumuz için öyle düşünüyoruz. Ama öte yandan biraz da objektif baktığımızda hakikaten Avrupa kalkınmasını sağlarken kendi dini etik değerlerine dayanarak, Protestanlığa dayanarak bunu yapmış ve dolayısıyla sarsıntıları belli ölçüde azaltmıştır. Şimdi biz kalkınma sürecini yaşıyoruz ama bu kalkınma sürecinin ahlaki temeli nedir? Norm dünyası nedir? Etiği nedir? Ruhaniyeti nedir? Bunu teorik düzeyde bile tartışmıyoruz. Hocam, bırakın bir, siyasetçilerin
bir tartışması. Bir de avantajımız da şu değil mi hocam? Yani, yani bu kalkınmayı yaptığını yani iddia eden hükümet işte dindar evet ve muhafazakar olarak da tanımlıyor kendisini.
Yani o da yani
böyle evet bir böyle bir vazifesi de var aslında. Yani evet hani bunu böyle çok işte seküler ondan sonra işte aşırı liberal olduğunu evet iddia eden bir parti ya da hükümet eliyle de kalkınmıyoruz biz.
Kalkınmıyoruz tabii, kalkınmayı üstelik dindar kimliği olan gündelik hayatında dini önde tutan insanların yönettiği bir iktidar var bir açıdan, doğru, muhafazakarlar diyoruz buna. Dolayısıyla bunların bu meselelerle ilgili daha bir bilgi sahibi olduğunu düşünüyoruz öyle, ama buna yeterince değer vermiyoruz. Yani hem iktidar bunu, yani iktidar çok telaşlı çalışıyor, uğraşıyor, ama aynı zamanda bu iktidarın etrafındaki bilim insanları, düşünen insanlar, aydınlar, muhafazakar kesimin akademisyenleri, bunlar da bu kalkınmayla ahlak ilişkisi nasıl olur? Biz bu sarsıntılara bak yaşıyoruz. Yani Soma'da yaşadık, Ermenek'te yaşadık, Toronto'ların işte işçilerinde yaşadık. Çeşitli yerlerde yaşıyoruz. Yani Tuzla'da yaşadık, diğer yerlerde yaşıyoruz. Bunların hepsi ciddi anlamda sadece hukuk düzeniyle ilgili değil, aynı zamanda kalkınmayla ahlak ilişkisinin sağlıklı bir biçimde kurulmaması.
Tabii işçi ilgili. İşçi haklarının bunlar gözetilmemesi.
Bunlar üzerinde düşünmek, çalışmak, klasik kaynaklarımızı yeniden transfer etmek ve onun idrakiyle okumalar yapmak, yorumlar geliştirmek, önerilerde bulunmak. Bu daha çok belki yani aydın insanlara, düşünen insanlara düşer, ama elbette ki siyasiler de bu konuda talepleri olması gerekiyor. Yani biz bak bunları yaşıyoruz, ama yani biz bunun normları nedir, bunun etik temeli nedir, bir bulalım, arayalım, yapalım, edelim. Bundan çok hukuk düzenlemelerine başvuruluyor. İşte bir takım denetimler sıklaştırılmaya çalışılıyor. Elbette bunlar önemli, bunlar küçümsemek doğru değil.
Evet hocam, ben
ama asıl şey bence bu ahlak ve kalkınma arasındaki dengeli ilişkinin kurulmaması yani.
Evet. Hocam ben bu ilk bölüm için 2-3 evet dakikamız kaldı. Aslında tabii bu çok ciddi belki sosyolojik analizler de gerektiriyor, hı, ama yani bu fukaralık, fakirlik meselesiyle, hı, alakalı bir şey sormak istiyorum. Yani bu yoksulluk ve yoksunluk meselesi.
Evet.
Yani yoksulluğun, evet, böyle her şeyden yoksun kabul edilmesi, hı, mutsuz kabul edilmesi, yoksul insanın, yoksulluk, hı, halinin mutsuzluk, huzursuzluk hali olarak kabul edilmesini nasıl karşılıyorsunuz? Ben bazen yazınızda da değinmişsiniz buna, bazı dini referanslarda, hmm, kullanılıyor. İşte hani Efendimizin işte fakirlik küfre daha yakındır,
evet,
mealinde bir hadisi var. Yani modern insan tabii yoksulluğu direkt yoksunluk olarak algılıyor ama
evet.
Bir taraftan da hani sade yaşamlardan bahsediliyor, sade hayatlardan, evet, bahsediliyor. Böyle önümüzdeki yani gelecek dünyayı bu manada nasıl değerlendiriyorsunuz
yani
hocam?
Yani burada bir şey var, bir diyalektik durum var. Maddi olarak zenginleşirken ruhsal olarak yoksullaşıyoruz. Bu ciddi anlamda insan ruhunda, toplumların ruhunda bir dengesizliğe yol açıyor. Yani maddi olarak zenginleşmesine rağmen insanların mutlu olamıyorlar tamamıyla, olamazlar. Çünkü ruhlarının da doyurulması, açlıklarının giderilmesi, zihinsel dünyalarının da tamamlanması gerekiyor. Ondan dolayı bunu tamamlamak için olabildiğince aşırı ezoterik bir takım tutumlara yöneliyorlar. İşte uyuşturucu kullanımı yaygınlaşmaya başlıyor bu yönleri telafi etmek için. Çılgın ve aşırı eğlence tarzları kullanılmaya başlanıyor. Modern insan bunları kendisine çözüm olarak geliştirmeye çalışmış. Ama yine de o ruhsal yoksulluğu aşamıyor. Yani ruhsal ve maddi dünya arasındaki dengeyi kuramıyor ve zorlanıyor burada. Ama o orada yine yani bu Recep amcaya dönersek bence şöyle bir mesaj var bize. Yani biz inançlı insanlar, büyük kentlerde yaşayanlar, ekonomik düzeyi belli bir aşamaya ulaşanlar, orta sınıfta olanlar, zengin olanlar, her birimiz birçok ayakkabı giyebiliyoruz. Yani mevsimlere göre birkaç çift giyebiliyoruz. İşte mağazalar dop dolu, alışveriş merkezleri Türkiye'de yaygın. Bütün bunlarla beraber Türkiye'de bir insan yırtık ayakkabı giyiyor. ve bu medyada gözümüzün içine sokuluyor deyim yerindeyse. Bu Allah'ın bize bir mesajıdır aslında. Yani ey kulum, işte ey Ergün, ey Ali, her neyse hepimiz için, bütün sınıflar olarak, yani kendimizi ayırt etmeyelim. Siz bu kadar büyük bir varlık içinde yaşıyorsunuz. Çift çift ayakkabılar giyiyorsunuz ama bakın burada bir insan en alt düzeydeki bir ayakkabıyı yırtık halde giyiyor. Bu Türkiye'ye mesajdır, bu iktidara mesajdır, bu Müslümanlara mesajdır. Son yıllarda zenginleşen muhafazakarlara ciddi bir mesajdır. Biz bunu efendim solcular propaganda yapıyor, iktidar karşıtları propaganda yapıyor diye sadece okursak bu mesajı almakta zorlanırız.
Evet.
Kendi doğrularımızı bizim gibi olmayan insanların zafiyetlerine dayandırarak bulamayız yani.
Ve önemli olan da şu hocam, yani Recep amcanın o ayakkabılarla isyan halinde olması değil. Yani bir erdemi, kanaati, irfanı temsil ediyor olmasından dolayı biz burada konuşuyoruz. Evet. Belki deseydi ki görüyorsunuz benim oğlum işte o madende hala cenazesi çıkarılamadı, ben de bu ayakkabıyla dolaşıyorum demediği için biz bunu konuşuyoruz.
Yani modern bir tutum koymadı ortaya.
Evet. Hocam teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra 40 Ambar programına devam edeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. İlk bölümde Ergün Yıldırım Bey'in Ankara Lastiği'nde Anadolu Rüyası adıyla Yeni Şafak gazetesinde hafta sonunda yazdığı yazıyı temel alarak Anadolu insanının irfanını, kanaatkarlığını konuşmaya çalıştık. Bu bölümde de AK Parti ve milliyetçilik tartışmaları üzerinden devam edeceğiz. Son günlerde bu konuşuluyor farklı mecralarda. AK Parti acaba milliyetçi bir tabana mı kayıyor ya da işte milliyetçi oylara mı talip tarzında eleştiriler de var. Şimdi hocam işte kimi liberal sol taraflar özellikle bu PKK meselesinde ya da işte çözüm süreci meselesinde, Kürt meselesinde AK Parti'nin giderek işte böyle milliyetçi, devletçi bir çizgiye doğru ilerlediğini, böyle bir eksene oturduğunu söylüyorlar. Böyle bir eleştiri getiriyorlar. Tabii bunu tevil etmek adına da yani AK Parti'nin milliyetçi değil, işte devletçi değil, devletçi olmadığını, milliyetçi olmadığını ispata çalışan işte kimi yazarlar, kimi siyasetçiler de farklı kavramlar üretmeye başladılar. Mesela Mehmet Metiner bunlardan birisi, Türkiye milliyetçiliğinden bahsediyor mesela, Türk milliyetçiliği yerine. İşte Burhanettin Duran, SETAV'ın başkanı değil mi hocam şimdi? Evet, Burhanettin Duran. Mesela muhafazakar milliyetçilikten bahsediyor.
Yani bu tabii
yani ümmetçiliği de ümmetçiliği de hani tevil eden bir şey belki
yani
bu.
Yani çok hiç bir araya gelmeyecek kavramlar.
Şimdi hocam yani işte Türkiye milliyetçiliği ya da işte muhafazakar milliyetçilik tartışmaları üzerinden de gidersek ya bunlarla tevil edildiğini düşünürsek AK Parti'ye yaftalanan milliyetçilik anlayışını, burada nasıl bir milliyetçilikten bahsediliyor ki işte Burhanettin Duran ve Mehmet Metiner bunu farklı bir şekilde tevil etmeye çalışılıyor. Yani AK Parti'nin üzerine yapıştırılmak istenen ya da eleştirilen AK Parti'nin olduğu varsayılan milliyetçilik nasıl bir milliyetçilik hocam?
Şimdi tabii bu şu yani bunlar birbirinden çok farklı. AK Parti kurulduğu zaman Yalçın Akdoğan bir kitap yazdı ve muhafazakar demokrasi adını taşıyordu. Daha sonra sempozyumlar yapıldı. Başbakan Erdoğan o dönemde muhafazakar demokratiz dedi biz röportajlarında. Ve bu bir gerçekliği ifade ediyordu. Sadece bir düşünce değildi. Hakikaten AK Parti muhafazakar demokrasiydi. Muhafazakar demokrasi bir şeyi anlatıyordu. Bir MNP ile Milli Nizam Partisi ile beraber demokratlar çizgisinden ayrılan İslamcılarla demokratların bir araya gelmesini anlatan ortak bir kavramdı muhafazakar demokrasi. Muhafazakarlık kavramı sağcılık yerine kullanılmaya başlandı. Çünkü sağcılıkta İslamcılar yoktu. O daraltılmış demokratlar Adalet Partisi ile beraber sadece onlar vardı. Ve o demokratlık da ciddi anlamda statükocu bir demokratlıktı. Yine 1970'lerde muhafazakar milliyetçilik ifadesi çok kullanılırdı. Muhafazakar milliyetçilik de daha çok muhafazakarların milliyetçilik niteliğini anlatıyordu. Yani bu çok sorunlu bir şeydi. Mesela Necip Fazıl'ın gayrimüslimlerle ilgili yorumu, komünizmle ilgili yorumu, Batı ile ilgili yorumuna baktığımız zaman hakikaten ciddi anlamda milliyetçilik tonları taşır. Batı'yı dışlayan, onu anlamaya çalışmak yerine bütün gayrimüslimleri dönme ve antisemitizm üzerinde okuyan muhafazakar milliyetçilik böyle bir şeydi. Yani 70'lerde böyle bir şeydir. Muhafazakarları dar milliyetçi kalıplarla okuma yoludur. Milliyetçilikle ilgili ben yıllarca çalıştım yani açıkçası. Milliyetçilik teorilerini de ciddi anlamda okudum. Bir kitap da yazdım bu konuda, makaleler yazdım. Ondan da ilham alarak konuşuyorum ve Türkiye'nin somut siyasi tarihine de bakarak konuşuyorum. Muhafazakar demokrasi çok farklı bir şey. Muhafazakar demokrasi dediğim gibi yani bu demokratlar siyasal çizgi içinde yer alan, işte Demokrat Parti ile gelen, Adalet Partisi ile devam eden, daha sonra ANAP'la süren, bu demokratlar çizgisiyle MNP, MSP, Refah Partisi bu çizginin beraberliğini anlatan bir şey. Dolayısıyla muhafazakarlık artık milliyetçi olan, Batı karşıtı olan, gayrimüslimleri dönme ve antisemitizm üzerinde okuyan, efendim serbest piyasa ekonomisini reddeden, efendim otoriter bir siyasetçi, siyasi anlayışı savunan,
devletçi.
Evet, yani devleti ne olursa olsun kutsayan, böyle bir anlayıştan çıktı mı şey, bu muhafazakarlık, bu anlayışı terk eden, bunun yerine devleti işte Özal'ın da sık sık vurguladığı gibi eleştirebilen, devleti işte milletine hizmet etmesi gereken bir irade olarak tanımlayan,
hak ve hürriyetleri önceleyen,
moderniteyle eklektik ilişki kuran, Avrupa'nın demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, bunlar demokrasinin temel değerleridir. Bunları benimseyen bir hareketi anlatıyor muhafazakar demokrasi. Muhafazakarların demokrat bir ruhla varoluşunu ifade eden bir şey. Hem düşünsel olarak bu, hem de pratik olarak Türkiye'deki demokrat siyasal varlıkla bütünleşmeyi ifade eden bir şey. Öte yandan milliyetçilik ise milliyetçi halk, milliyetçi hareket partisi şemsiyesi altında toplandı ve bugün %15 gibi bir oyu var. Çok enteresandır. AK Parti'ye milliyetçi muhafazakar don biçmek isteyenler 28 Şubat döneminde MHP'nin de ortaklığı olduğu, Bahçeli'nin de başbakan yardımcılığı yaptığı bir dönemde bu söylemi dillendirenler bugün o dönem Bahçeli'ne danışmanlık yapan, 28 Şubat dönemine de danışmanlık yapan bir hocamızdı, profesörümüzdü. Bugün de AK Parti bununla tanımlamaya çalışıyor. Mesela 30 Mart yerel yönetimlerde sürekli AK Parti tabanını bununla tanımlamaya çalıştı. Bu ya, ciddi riskler taşıyan bir şey. Çünkü 70'lerdeki ideolojiyi yeniden getirip önümüze koyma tutumunu içeriyor. Muhafazakarları yeniden milliyetçiliğin otoriter, Batı karşıtı ve kendisi gibi düşünmeyenleri tehdit olarak algılayan, dış tehditler, dış düşmanlar, korkular pompalayan bir siyasi konsepte davet ediyor. Dolayısıyla muhafazakar demokrasiye bakalım. Orada sürekli müjdeler vardı. Türkiye ilerleyecek, demokratikleşecek, bölgesine lider ülke olacak. Yeni Türkiye dediğimiz şey bu. Yeni Türkiye müjdeler üzerine oturan bir Türkiye'dir. Büyüyen, geleceği olan bir Türkiye'dir.
Bu acaba bunu korkuları, henüz siyaset dili yani, insanlar hazmedemedi mi acaba hocam?
Yani
çünkü
bilmiyorum.
Hemen ayrışmaya kalkıştığımız an mesela muhafazakarlık, demokratlık üzerinden ayrışmıyoruz farkındaysan.
Evet.
İşte Kürtçüler, evet, milliyetçiler ve dinciler.
Evet.
Yani çok acaba böyle, ya da solcular. Yani o şeyde, o işte muhafazakar demokratlık henüz, evet, böyle bir burç kale olmadı herhalde. Yani insanlar
ama sonuçta bu şey pratiği oldu. Yani muhafazakar dediğimiz kesimler demokrasi mi konsept alıyorlar, milliyetçiliği mi konsept alıyorlar? Milliyetçiliği alıyorlarsa, dediğimiz gibi milliyetçilikle bölgesel, işte Orta Doğu'ya hitap eden ümmet anlayışıyla paralelleşen, onu temsil etmese bile onunla paralelleşen, onunla barışçıl bir varlık içinde var olması zor bir şey. Yani ne kadar retorik bir dil kullanırsa kullanalım, milliyetçilik dediğimiz şeyin tarihi ortada, realitesi ortada, ideolojisi ortada. Muhafazakar demokraside farklı bir tahayyül var, farklı bir pratik var, farklı bir arayış var. Dolayısıyla yani aslında milliyetçi muhafazakarlık aşılmış bir ideolojidir bugünden baktığımız zaman. 70'lerin ideolojisidir.
Evet.
Mukaddesat milliyetçi kesim.
Evet.
İfadeler sık sık kullanılır.
Evet, evet.
Bunun en iyi temsilcilerinden birisi Ergün Gözey'di mesela.
Evet.
Tercüman gazetesi. Evet. Düşünelim yani. Ve o bakış açısıyla baktığımız zaman İran düşman, Batı düşman, Şiiler
Türk'ün,
düşman
Türk'ün,
ve Abiler
Türk'ten
düşman.
Başka dostu yoktur.
Bu problemli bir bakış açısı ve bu muhafazakar demokrasi ise tam tersine yani. Daha geniş bakan, demokrasi içinde taşıyan, zaten ve İslam ve demokrasi ilişkilerine yan yana gören, algılayan, bu da önemli. İslam dünyası bağlamında düşünelim. Bugün şiddet hareketleri, terör hareketleri var. Bir de buna alternatif olarak İslam'ı demokrasiyle beraber algılayanlar var. Muhafazakar demokrasi bu açıdan da önemliydi. Uluslararası Orta Doğu İslam dünyası için bir umut kaynağıydı. Yani Müslümanlık temelinde siyaset yapan insanlar demokrasi, hukuk devletini, insan hakları, serbest piyasayı benimsiyorlar, hareket edebiliyorlar, başarılı olabiliyorlar ve bir umut olabiliyorlar.
Hocam,
bu Batı'dan da böyle algılanıyordu. Evet. Avrupa Birliği'nde de böyle algılanıyordu. O nedenle Avrupa Birliği iktidarı destekledi, bu çizgiyi destekledi yıllarca ve ciddi uluslararası bir meşruiyet kazandı bu muhafazakar demokrasi anlayışı.
Evet. Aslında AK Parti'nin ilk dönemlerde ve hala yani AK Parti açısından bir değişiklik yok kendilerini tanımlamalar açısından.
Evet.
Hani biz muhafazakar demokratız diyorlar.
Tabii.
Şimdi bu muhafazakar demokratlıktan milliyetçi muhafazakarlığa evrilmek kendi içinde zaten
ciddi bir çelişki.
Çelişki
bu.
Çünkü muhafazakar olduğunuz zaman yani şimdi bir inanç manzumesi içerisinde olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu bir şekilde milliyetçiliği zaten ötelemeniz gerekiyor.
Evet.
Yani İslam havzası içerisinde.
Hem milli siyasetten yana olmak ayrı bir şey. Efendim vatanperver olmak
o ayrı
bir şey.
Evet.
Yani.
Evet. Bir taraftan da hocam yani o demokrasinin işte temel hak ve özgürlükleri eşitleyen bir vatandaşlık tanımı getirmesi etmesi.
Evet.
O da bir şekilde milliyetçiliği öteleyen bir anlayış.
Kürt sorununu çözme, çözüm süreci yani muhafazakar milliyetçilikle yürümesi mümkün değil.
Yani bu muhafazakar demokratlığın en son evrileceği noktalardan birisi aslında milliyetçilik.
Evet.
Bir de hocam şunu da sormak istiyorum ben. Hani tamam milliyetçiliği nereye koyacağız o zaman? Çünkü şöyle bir eleştiri de geliyor. İşte AK Parti... şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakanken bunlara daha rahat da konuşuyordu. Hani bir şekilde hükümetin de başı olduğu için icrayı da temsil ediyordu.
Evet.
Şunu diyordu mesela asıl milliyetçilik bizim yaptığımız milliyetçilik. İşte biz icraatta milliyetçiyiz, lafta değiliz. İşte borç alan bir Türkiye'den borç veren bir Türkiye'ye. İşte parasında
bu vatanperverlik anlamında kullanılıyor.
Evet, 6-0 olan bir Türkiye'den parası da pasaportu da itibarlı küresel bir güç olan Türkiye'ye gelindi. Esas milliyetçilik bu deniyordu. Bu mudur hocam?
Yani bu milliyetçilik değil, bu vatanperverliktir, yurtseverliktir. Bunun da tabii Erdoğan kendi...
Çünkü kavramları da çok böyle birbirinin yerine kullanıyoruz.
Aynı Erdoğan şunu da dedi. Milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum.
Evet.
Bunu da söyledi. Buradaki milliyetçilik kullanımı Erdoğan'ın bu bahsettiğiniz kullanım tarzı daha çok vatanperverlik. Milli olma anlamını taşıyor burada. Burada tabii şu da var yani milliyetçi oyları kucak açmaya yönelik bir göz kırpma da var açıkçası. Ama o onun bir karşılığı olmadı yani. AK Parti bugün kalksa milliyetçi muhafazakarlığı temel ideoloji de benimseme MHP'nin %15'inden %16'ına düşüremez yani. O artık kemikleşmiş ve milliyetçi oyların yeri bellidir. El Aziz, Maraş, Erzurum, Kayseri eskiden milliyetçiliğin yoğun olduğu yerler denilen bu yerlerde bugün MHP 5-6 milletvekilinden mesela Elazığ'da 4-5 milletvekilinden bir tane alabilmiştir. Buradaki insanlar da değişti. Buradaki insanlar da muhafazakar demokrat bir söyleme yöneldiler. Türkiye değişti. Sanayileşiyor, dünyaya açılıyor, küreselleşme oluyor. Dolayısıyla o 70'lerin milliyetçi muhafazakarlık ideolojisinden uzaklaşıyor. Dolayısıyla MHP'nin oylarına talip olma tutumuyla hareket etme ciddi bir, yani böyle bir siyasi arayış varsa bu ciddi bir yanılgıyı içinde taşıyor. Türkiye'yi 12 yıldır sırtında taşıyan, önemli açılımlar yaptıran o bahsettiğimiz hem demokrat olan, demokrat içeriği olan muhafazakarlıktır. Milliyetçi içeriği olan muhafazakarlık değil. Ve bugüne kadar getiren, yarına da taşıyacak, yeni Türkiye yapacak da budur. Muhafazakarlığı milliyetçilikle sıfatlandırmaya başlarsak veya onunla ittifak içine sokmaya başlarsak, bir ittifak olacağını ne bölgesel strateji ne uluslararası strateji açısından çok sağlıklı görmüyorum. Ne Türkiye'deki real politik karşılığı da yani olduğunu
yani düşünüyorum. Yani AK Parti'yi belki bu yafta yapıştırılabilir ama AK Parti'nin asla bunu kabullenmemesi gerekiyor. Siyaseten de kabullenmemesi gerekiyor. Çünkü hocam o Kemalist vesayetin dışlayıcılığı da bir şekilde milliyetçiliği kullanan bir dışlayıcılık değil mi hocam?
Yani hadi,
Kürt sorununun, evet. Kürt meselesinin ortaya çıkmasında da o dışlayıcılık.
Tabii yetken. Yani milliyetçilerin bütün biçimi bir kavmi, bir topluluğu mutlaklaştırır, diğerini ona göre tanımlamaya çalışır. Kürt milliyetçiliği de bunu yapıyor, Türk milliyetçiliği de bunu yapıyor. Yani.
Evet hocam, belki çok konumuzla alakası yok, program öncesinde de biraz konuştuk, son olarak bunu söylemek istiyorum ben. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olmasıyla birlikte böyle yeni kavramlar da girdi hayatımıza. İşte ihya, inşa ve restorasyondan bahsedildi. Belki o yeni Türkiye idealini tanımlayan yeni kelimeler, orijinal çok duyulmamış kelimeler de kullanılmak isteniyor olabilir. Bir de bir medeniyet söylemi de türedi. Yani olan bir şey. Türedi kelimesi belki çok uygun olmadı ama Ahmet Davutoğlu biraz da o akademisyen kimliğiyle böyle bir retorik de geliştiriyor. Aslında tabii meydanlarda siyaseten bu retoriğin altını çok doldurmak, izah etmek zor olabilir ama altı dolu bir şey. Belli yani. Davutoğlu'nun kitaplarında, makalelerinde de bunu okuduk. Burada işte medeniyet söylemini benimseyen, böyle daha çok geniş bir perspektiften bakan, işte o Kemalist vesayetin dışlayıcılığını tamamen bastıran bir söylem, daha da geniş bir söylem, işte aynı zamanda o Osmanlı tecrübesini, işte İslamcı geleneğin romantizmini de içinde taşıyan, sonra bölgenin, İşte bölgemizde böyle bir istikrar da yok. Bir şekilde işte hatırlarsanız en son Davutoğlu'nun o başbakan olduğundaki o söyleminde. Yani işte Bağdat'ı da içine alan, Şam'ı da içine alan, Mezopotamya kültürünü de içine alan. Böyle hani geniş bir medeniyet söyleminden ve birbirini ötekilemeyen, bir arada yaşayan bir söylemden de bahsedildi. Bu manada ileriki zamanlarda bu medeniyetçi söylem, milliyetçiliği de içine alan, onu da bir şekilde hazmeden, ehlileştiren bir söyleme dönüşebilir mi?
Yani tabii bu medeniyetçi siyaset söylemi söylem bazında doğru bir şey. Aydınların, tefekkür insanlarının bunun üzerine durması doğru bir şey. Ama siyasette biraz şey, yani problemli bir şey bu medeniyetçi siyasi söylem. Çünkü çok geniş bir şey, çok büyük bir şey. Siyasetle nasıl bütünleştirilecek, nasıl örtüştürülecek, siyasetçilere belli bir bakış açısı, bir perspektif sağlayabilir. Bu açıdan önemli bir şey. Bu medeniyet tabii Türkiye'de medeniyet söylemi, işte İslam devleti söylemi terk edildikten sonra çeşitli insanlar ve mahfiller tarafından gündeme getiriliyor. Siyasetçiler açısından da bir kolaylığı var tabii. Yani geniş bir perspektif. İşte Şam'dan da bahsediyorsunuz, Üsküp'ten de bahsediyorsunuz, Sena'dan da bahsediyorsunuz. Balkon konuşmalarına dikkat ettiysek Erdoğan da başbakanlığı döneminde bunlardan bahsediyor, bunları vurguluyordu. Bu medeniyet perspektifiyle de örtüşen bir şey. Fakat bu kadar medeniyet perspektifi vurgulanmanın şu dezavantajı var. Genellikle hep geçmişi algılama, gelecekle ilgili bir tahayyül çok fazla yok burada. Medeniyet deyince hep Osmanlı'yı, Selçukluları, Abbasileri, bunlar üzerinde bir tahayyül, bir siyasi tahayyül, bir kültürel tahayyül, bir bilim tahayyülüne yöneliyoruz.
Süzülen bir şey var hocam. O, ana bir fikir var. Ana tema şu. Bu, birlikte biz yaşadık. Yani yine yaşayabiliriz.
Yine yaşayabiliriz. Doğru. Bu önemli bir şey. Hı. Yani kesinlikle. Fakat handikap olarak hep geçmiş üzerinden okumaya bizi yöneltiyor. O nedenle Neo Osmanlılık ithamlarını getiriyor bu daha.
Evet.
Ve yeniden Osmanlı mı yapılacak gibi ithamlar geliyor.
Biraz erken
buradaki,
herhalde hocam.
Aşmak yani medeniyeti biraz da geleceğe dönük olarak tahayyül etmemiz gerekiyor yani. O şekilde bakmamız gerekiyor.
Bir de yani o perspektif açısından bakmak için de Türkiye'nin de belki biraz daha hem kültürel açısından hem eğitim ve görgü, kültür açısından daha da herhalde hazmetme kapasitesini genişletme açısından gelişmesi gerekiyor. Doğru. Hocam çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim. Çok
değerli dinleyicilerimiz, Bir Kırk Ambar programının yine sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla buluşmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.